Profesör Doktor Ekrem Burak İkinci ile birlikteyiz. Bugün Türk-İran münasebetlerini konuşacağız ama tabii böyle söyleyince sanki bugünü, belki bugünü de konuşacağız ama çok geriye gideceğiz. Üstelik de bu ilişkiler işte Osmanlı İmparatorluğu'yla da sınırlı değil. İlk ne zaman karşılaştık? Bu coğrafya içinde karşılaşmak mümkün değil zaten. Böyle bayağı geçmişe gideceğimiz ve bugüne döneceğimiz bir yolculuk bizi bekliyor.
Evet, Türk milletinin belki en eski bilinen haşır neşir olduğu millet Çinlilerdir ama Türk tarihi boyunca gerek İslamiyet'ten evvel gerek İslamiyet'ten sonra günümüze kadar aralıksız, devamlı surette tatlı veya sert, iyi veya kötü, yakın veya uzak münasebette olduğu tek millet vardır. Farslar, İranlılar. Hiçbir milletle Türkler Farslar kadar içli dışlı olmamışlardır. Tabii bu tarihi ve coğrafi zaruretlerin bir eseridir. Yoksa Fars milleti ile Türk milleti ırk olarak birbirine yakın veya kültür olarak birbirine benzer mi? O zaman için söylüyorum. Şimdi çok benzer. Yani şu anda Türklere dünyada en çok benzeyen insanlardır İranlılar. Biraz Akdenizliler benziyorlar. Bu tabii yıllarca aynı coğrafyada yaşamanın getirdiği bir netice. Ama
aslında
eskiden öyle değildi.
Diğer kimliklerinizden sıyrılıp coğrafyanın sizi şekillendirmesine izin veriyorsunuz mecburen.
Bu çok mühim. Yani tarihte milletlerin teşekkülü bile coğrafya sayesinde olmuştur. Irk veya kültürle değil. Coğrafya o zaman o kadar önemlidir ki insanları yoğuruyor. Düşünün bir coğrafyada kalabalık bir nüfus o coğrafyanın içinde kolayca asimile oluyor. Ama mesela dağlık bir yerde yaşamışsa farklılıkları muhafaza ediyor. Çünkü coğrafya ona o müsaadeyi veriyor. Coğrafyanın çok enteresan tesirleri vardır. Yani dağlık bir yerde yaşıyorsunuz. Size bazı milletlerden kaçaklar geliyor. O kaçaklar sizi başkalaştırıyorlar. Değiştiriyorlar. Mesela Afganistan'daki Hazaralar gibi. Moğol asıllılar. Hiç kimse demez Moğol olduklarını. Tipleri de benzemez. Çünkü dağlık yerde yaşadıkları için onlara Şii fırkasından kaçaklar sığındılar. Daha üst kültür olduğu için onları başkalaştırdılar. Hazara diye bir millet meydana geldi. Yani dağlık yerde yaşamaları bile onları asimilasyondan kurtaramadı. Çok enteresan bir şey bu.
Şimdi coğrafyanın şöyle bir özelliği var. Çok barış yanlısı milletleri savaşçı. Çok savaşçıları uysal. Çok baskın olanları çekingen yapabiliyor. Bulunduğunuz coğrafya eğer ticaretin yaygın olduğu bir yerse kültürünüz çok daha geniş ve hayata bakış açınız daha hoşgörülü olabiliyor. Ama daha kuytu bir köşede yaşıyorsanız bu durumda gelenekleriniz sizi daha sert şekillendiriyor.
Soğuk
ve onun
bir
dışına
yerse
çıkmıyorsunuz. Giyiminizden, kuşamınızdan, insani ilişkilerinizden, ülkelerle ilişkilerinizden hepsinin coğrafyadan etkilenmemesini düşünmek mümkün değil. Bizim ilişkilerimizde aslında baktığınızda birbirinden etkilendiği gibi başka milletlerden de etkilenmeye açık hale gelmişiz. İlk hareketimizle birlikte, Anadolu'ya ilk gelişle birlikte bunu konuşmak mümkün. Halbuki öncesinde de konuşmak mümkün
var,
evet. Değil mi?
Yani bizim İranlılar, yani İran dediğimiz bir ülke. İran diye bir ülke var. Hatta mitolojiye göre
şimdiki sınırlar mı?
Biraz daha dar. Hatta ama hüküm sahası daha geniş. Ama İran denilen coğrafi mıntıka bugünkünden çok daha dardır.
Yani neresi şu anda
mesela? Bugünkü Tebriz ve civarı İran değildir. Daha doğuya gideceksiniz. Tahran'dan aşağı kısmı alacaksınız. Yani Isfahan, Şiraz, Yezd esas İran oralardır. Mesela bugünkü Meşhed İran'ın doğu sınırları da hakiki İran değildir.
O zaman batı sınırları da.
Batı ve doğu sınırlarından şöyle bir İran'ı içeriye doğru sıkıştırmanız icap ediyor. Yani esas
eski
coğrafi
İran,
eski İran budur. İran halklarının yaşadığı coğrafyada budur. Bazen değişkenlik göstermiş. Hatta mitolojide İran ve Turan diye iki devlet vardır. İreç ve Türeç diye iki kardeş var. Bunlar adet olduğu gibi devamlı birbirleriyle savaşıyorlar. Türeç Türklerin atasıdır. İreç İranlıların atasıdır. Turan Türklerin ülkesidir. İran İreç'in ülkesidir. Tabi bu bir efsane. Ama Firdevsiye bütün eski İran mitolojisine mevzu olmuştur. Şimdi Türklerin İranlarla münasebeti çok eski. İskit İmparatorluğu diye bildiğimiz bir imparatorluk var. Sakalar diye de biliniyor. Bunların en meşhur hükümdarı Alpertunga'dır. Alpertunga'nın Türk olduğu, Saka İmparatorluğu'nun idareci kadrosunun Türk olduğunu biliyoruz. Tarihçiler İskitler bir Fars İmparatorluğu'ydu diyorlar. Şu cihetle doğru nüfusunun büyük çoğunluğu Fars. Çünkü İskit İmparatorluğu'nun en çok yayıldığı yer bugünkü İran'ın olduğu yer. Tarihte çok enteresandır. İran hep Türk devletlerinin ülkesi olmuş. Ana ülkesi olmuş yani. Ana vatanı.
Ama yönetici Türkler olmuş.
Yönetici Türkler. Hı-hı. Bu çok enteresandır. Yani İran'ın 1925'e kadar vaziyeti böyledir.
Sınırlarımız içinde.
Evet.
Yani Türk imparatorluklarının sınırları içinde.
Selçuklu İmparatorluğu'nun merkezi. Yani ana vatan olmuştu. Nasıl bugün ana vatan, Türk, Anadolu Türk, Osmanlı Devleti ve Türk ana vatanıysa, eski Türk Devleti ana vatanı orası olmuş. İskit İmparatorluğu Farslarla ilk temastır. Alpertunga Destanı zaten bunu teferruatıyla anlatıyor. Ama halk Fars'tır. Fars kültürü hakimdir. İskit İmparatorluğu zaten çok eski bir imparatorluk. Ondan sonra epey sonra Göktürklerin, ki Göktürkler çok yeni bir devlettir. Yani Orta Çağ'ın yeni çağ başlarında artık, yani şu Orta Çağ başlarında, yani 7. asır, 8. asır, 6. asırda kurulmuş bir devlet. Orta Asya'da kurulmuş. İran'la hiçbir alakası yok. Fakat İran'la sınır. Sınır olduğunuz devletlerle ya çok iyi geçinirsiniz ya çok kötü geçinirsiniz. Hatta ikisi de beraberdir. Yani bir sene çok iyisiniz, bir sene çok kötüsünüz. Çok basit hadiseler sebebiyle aranız bozulur. Tekrar düzenir. Bu düzelme alametlerinden bir tanesi kız alma vermedir. Göktürkler İran İmparatorluğu'na çok kız almış vermişler. Hatta
biz pek hep çok aldıklarımızı konuşuyoruz ama verdiklerimizi hiç konuşmuyoruz.
Verilenler de var, evet. Hatta Nuşirevan için Türk zat derler, Türk'ten doğma. Yani İran hükümdarlarının soyunda Göktürk, Akunların falan, yani Akun kızları falan da var. Başka Türk kızları da var ama Göktürk en büyük imparatorluk olduğu için. Mesela şimdi bugün Göktürk hanedanından gelen insanlar var mıdır diye merak ederseniz, Hazreti Hüseyin soyundan gelenler Göktürk Hakanı'nın soyundan gelenlerdir. Çünkü Göktürk Hakanı'nın kızı İran Şahı ile evlendi. Onun torunların esir oldular Yezicert. Yezicert son İran Şahı'dır. Kızları esir edildi. O kız Hazreti Hüseyin'le evlendirildi. Hazreti Hüseyin'in oğlu o kadından doğdu. Şehribanu. Ve dolayısıyla Hazreti Hüseyin'in soyu da sadece Zeynel Abidin'den yürüdü. Hazreti Hüseyin'in soyundan olduğu kati olan birisi varsa o Göktürk Hakanı'nın soyundan olduğu da katidir. Ve tabii ki Nuşirevan, yani meşhur Pers hükümdarının da soyundandır. Şimdi o devirde burada
var mıdır acaba?
Bugün tabii Hazreti Peygamber soyundan olup Hüseyin'i olanlar var. Neden var? Çünkü onlar peygamber soyu olduğu için, halife soyu olduğu için, meşhur bir aile olduğu için ve çok ulema yetiştirdiği için bugüne kadar devam etmiş. Yani normalde halka karışır. Ama bunlar biliniyor. Sebebi meşhur şahsiyetler çıktığı için aralarından. Meşhur mesela Geylaniler gibi, Arvasiler gibi, Berzenciler gibi bu hanedanlar büyük alimler çıkardığı için.
Nasıl bir soy ağacı ama?
Evet. Belki başka da vardır ama halka karışmış. Halka, veya bazıları da uydurmadır. Yani kendilerini siyasi ve dini itibar için bugün İran'da çok rastlandığı üzere Hazreti Hüseyin'e nispet edenler de vardır. Yani onun için ihtiyatlı olunması gereken bir meseledir ama en azından burası egzantriktir. Evet. Yani Göktürklerin ki çok eski bir zamandan bahsediyoruz. Soyu devam etmiş midir? Yani iyi bilinenler bunlar. Şimdi o zaman İran'da yaşayan topluluk Hint-Avrupa dil ailesindendir. Yani bugünkü Avrupalılarla akrabalardır. Binlerce yıl önce buraya gelmişlerdir elbette ki. Onun için İran dili, Fars dili, Avrupa dilleri birbirine çok benzer. En basiti mesela birader, peder, mader. Avrupa'da brother, father, mother diye bilinir. Hı hı. Daughter, duhter Farsçadır. Star, yıldız demektir. Sitare Farsçası. Pek çok kelime Farsçada birbirine çok benzer.
Bu Farsça dil olarak aslında dil olarak döneminin en baskın dili.
Evet, en güçlü, en baskın, en fonetik.
Ve sanata da en yatkın dili değil mi?
Dil. Yani bir kere çok basit bir dil. Latince gibi karmaşık bir dildir ama Latince'nin hatalarından, kabalıklarından, mantıksızlıklarından uzak bir dil Farsça. Arapça çok daha karmaşık. Arapçayı bir matematik denklemi gibi düşününüz. Farsça onun yanında çok basittir. Öğrenmesi çok kolaydır. Ve çok ahenkli bir dil. Bu enteresan bir şeydir. Yani Farsça'daki bu ahenk mesela dünya dillerinin hiçbirisinde, ki en Avrupa'da en şey bilinen Fransızca olduğu halde onda bile yoktur. Çünkü Fransızca'da bazı kelimelerin telaffuzu insana itici gelir, kakafonik gelir. Farsça'da mesela öylesi yoktur. Ama kaba konuşan bir Farsı, yani bülbül yerine bol bol diyen bir Fars tabii ki kastetmiyorum. Yani bu işi bilen. İran deyince birkaç kavim var. Persler var, Medler var, Partlar var, Soglar var, Tacikler var. Bunların hepsi Fars kavimleri, İran kavimleri. Aynı lisanı konuşuyorlar.
Soglar da İran kavimleri.
İran kavimleri. En yukarıda yaşayan ve en açık renk olanlarıdır.
Persler, onlar hep Türklerle
çok karışmışlar. Soglar çok enteresan bir topluluk. İran kavimlerinin en medenisidir. Avrupalılara en benzeyenidir. bugünkü Buhara, Semerkant havarisinde yaşıyorlardı. Zaman içinde bunlar Türklerle temasa geçtiler. Türkler Müslümanlığı bunlardan öğrendi. Pek çok medeni şeyi bunlardan öğrendi, Soglardan. Soglar zaman içinde ya İranlıların ve Taciklerin, daha doğrusu Taciklerin veya Türklerin arasında yok oldu. Bugün Sog diye bir topluluk yok ama Tacik diye bir topluluk var.
Ama döneminin en kültürlü, en evet. Şimdi nasıl söyleyelim onu, gelişmeleri takip eden ve ona öncülük eden
benzeri
toplumlarından
bir
biri.
Topluluktu. Nasıl ki Büyük İskender gibi ilme ve hikmete aşık bir hükümdar geldi. Bir Sog kızıyla, Sog kralının kızı Roxanne'la ile evlendi. Yani bu kadar bir Helen kültürüyle şey yapacak kadar yüksek seviyedeydiler. Medler ve Partlar da tarih içinde kayboldular. Bugün Anadolu'da yaşayan Kürt ve Zazaların Med ve Part soyundan olduğuna bazı tarihçiler iddia ediyor. Yani oradan buraya geldiklerini milattan çok önce iddia ediyor. Bugün İran'da hakim olan Farsça konuşan topluluk Farslardır. İran'da Tacik azdır. Tacikler daha çok Tacikistan ve diğer Türk mıntıkalarında yaşarlar. Persler tarihte çok yüksek medeniyetler kurmuşlardır. Pers medeniyeti, İran medeniyeti dünyanın en yüksek medeniyetlerinden bir tanesidir. Mesela dünyada mimarinin mebdeyi, başlangıcı İran'dır. Bütün kubbeler, sütunlar, kubbe gücünü küçük kubbelere dağıtmak.
Büyük hacimli binaların yapımında geliştirdiği teknolojiler Roma'yı bile geride bırakacak.
Yunanlılar onlardan öğrendi. Romalılar Yunanlardan, Araplar Romalılardan öğrendiler ve bunu inkişaf ettiler. Türkler de ona mirasçı oldu. Yani bugün gördüğümüz bütün aklınıza gelecek her türlü mimari eser hep menşeini İran'da bulabiliyor. Bunun dışında da tabii medeniyete katkıları çoktur ama en çok bu meselede önde gelirler. Ve İran'ın karakteristik hususiyeti, kendine mahsus bir dini vardır. Zerdüşt dini denir buna. Milattan 500 sene önce yaşamış Zerdüşt adında bir hakim, filozof, din adamı, onlar peygamber olduğunu iddia ediyorlar. Birisi çıkıyor, bir takım esaslar ortaya koyuyor. Bana bir vahiy geldi diyor. İşte Avesta diye bir kitapları var. Zend diye onun şerhi var. Burada bir takım inanç esasları var. İbadetler
hangi
var.
Hangi dine benziyor daha çok?
Hiçbir dine benzemiyor. Çünkü tamamen filozik fiksiyonlar üzerine kurulu. Mesela dünyada her şey iki üzerine kurulmuştur. Gece gündüz, iyi kötü, tanrı şeytan, karanlık, aydınlık, kadın, erkek.
Yani kış, Allah'ı yaz. Tek kabul etmiyor. Onun ikincisi mi var diyor.
Şimdi şöyle, Zerdüşt dini hakkında malumatımız çok fazla değil. Daha çok Zerdüşt dininin son zamanlarda almış ateşperestliği biliyoruz. Ateşperestlikte ateşe tapınılıyor. Halbuki ateş bir kıbledir. Aynı Müslümanların Kâbesi gibi. Eski bazı şimdi din tarihçileri diyorlar ki Zerdüşt dini tek tanrılı bir dindi. Fakat zaman içinde halk onu tıpkı Hristiyanlıkta olduğu gibi dejenere etti. Şeytan yerine kaim olan Ehrimeni adeta bir tanrı gücünü yükselttiler. Halbuki hakiki Zerdüştlükte hakim olan, ezeli ebedi olan Hürmüz'dür, Angrimanyo'dur, esas tanrıdır. Ehrimen ise şeytandır, güçsüzdür. Ama devamlı bir mücadele vardır. İkili bir din. Bu din bugün hala yaşıyor.
Biz bunun etkilerini kültürümüzde de görüyoruz.
Görüyoruz. Hıdrellez, Nevruz, ateş kültü. Bunlar bize şeyden gelmedir.
Mesela Hıdrellez'e bir ateşin üzerinden atlamak ya da işte günün, yılın en uzun gecesinin bitip de artık savaşın bitip yeniden barışın aynen tesis öyle olduğu günler
günlere
gibi
hürmet etmek. Bu eski Türklere Zerdüşt tesiridir. Yani Sogd, çünkü Zerdüşt'lerin en büyük mabetlerinden biri Yezde'ydi, biri Bakü'deydi, birisi de Buhara'daydı. Bu mabetlerin tesiri olmuştur. Bugün hala devam ediyor fakat hem İran'da hem Hindistan'da bunların enteresan hususiyetleri vardır. Ölülerini yakmazlar. Gömmezler. Yüksek bir yerde bir yere yatırırlar. Kuşların parçalamasına bırakırlar. Buraya sonsuzluk tepesi derler. Hepsi toplanırlar. Ölüyü yatırırlar. Kuşlar, vahşi kuşlar hemen oraya üşüşürler. Hatta bunun bir çok iğrenç ama vahşi kuş işte sağ gözünü önce yerse iyi bir insan olduğunu, sol gözünü önce yerse kötü insan olduğuna da hükümler
çıkartırlar. Bunu seyrediyorlar mı?
Evet, bunu seyrederler. Belli kişiler seyrederler. Bu İran'da Şah zamanında yasaklandı. Gizli gizli yapılıyordu. Şu anda tamamen yasaklanmıştır. Tamamen yasaklanmıştır. Ama bu enteresan ritüelleri var. Şimdi bu kavim Zerdüşt dininde mimaride çok ileri. Sasani diye bir imparatorlukları var. Sasani İmparatorluğu esaslı bir devlet teşkilatına sahip. Çok adil hükümdarları var. Hatta adalet umumiyetle Perslerle özleştirilir, aynileştirilir. Nuşirevan'ı adil, Hazreti Peygamber bile ben adil bir hükümdar zamanında doğdum diye Nuşirevan'ı övmüştür halbuki Müslüman olmadığı halde. Ve mesela Persler tarihte her zaman düşmanlara en az kötülük yapan, esirlerini öldürmeyen.
Ama tarih böyle söylüyor ama maalesef tarihi tasavvur. okuduğumuz dizilere, filmlere hiç ama böyle yansımıyor. Değil. Tabii, yani ne kadar, yanlış.
Ama savaş tabii, ama Persler umumiyette böyle görünüyor. Yani toleranslı bir topluluk olarak biliniyor. Hı hı. Perslerin yıldızı Müslümanlığın zuhuruyla sona erdi. Müslümanlık zuhur edince bir müddet, kısa bir zaman sonra Pers İmparatorluğu dağıldı. Sadece Müslümanlık değil, kendi de zaten dağılma satıma haline girmişti ve ondan sonra dağıldı. Müslümanlar Hazreti Ömer zamanında İran topraklarını fethe başladılar. İran toprakları bugün Irak'tan başlıyordu. Irak onların baş şehriydi, Medain. Bugünkü İran tamamen ve arkaya doğru Türk ülkelerine kadar devam ediyordu. Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve sonrasında buralar tamamen fethedildi ve Farslar Müslüman oldular. Yani bu çok yüksek bir kültür. Yani Araplardan o zaman için daha yüksek bir kültürdü. Araplar hep aşağı görürlerdi. Buna rağmen Farslar, tamamı değil ama büyük bir kısmı, gönül rızası ile Müslüman oldular. Farsların Müslüman olması dünya tarihinde bizim için, Türkler için dönüm noktasıdır. Arapların zuhuru da tabii Türkler için bir dönüm noktasıdır. Türklerin dünya çapında varlık göstermeleri Müslümanlık sayesinde olmuştur. Ve Müslümanlığı da Farslardan öğrenmişlerdir. Bunun en büyük delili bugün Türkçe'de kullandığımız namaz, oruç, peygamber, ferişta, hüda gibi tabirler, abdest gibi tabirler Farsça'dan gelmedir. Eski Sovca'dan gelmedir. Bugün bunlar kullanmıyorlar. Yani İranlılar bile bunun Arapçasını kullanıyor. Vuzu diyor mesela. Kullanıyor, namazı da kullanıyor ama onu kullanıyor. Türkler hala da bunu kullanıyor. Bu çok enteresan bir şey. Türkler Farsça'dan öğrendi.
Bu kelimeler Türkçeleşti yani. Tabii. Bunlar için tabii orijinlerine bakarız tabii, elbette ama
bütün kelimeler bir dile girmiş ve basit halk tarafından kullanılıyorsa Hülya Hanım, o artık o dilin malıdır. Hatta bazen o kelimeler manasını değiştirir. Onun için o dilindir, başka dildendir diye onlara alerji duymanın manası yoktur. Sahiplenmiştir o dil onu. Türklerle sınır oldukları için ister istemez karşılıklı temasa girdiler. Arapların Türk mıntıkalarının fethi üzerine zaten Türklerle Arapların arası önce kötüydü, sonra düzeldi. Müşterek düşman Çin'e karşı. Türkler Araplara, Müslümanlığa sempati duydular ve bu dine alaka duydular ve bu dini Farslardan öğrendiler. Böylece Türkler kitle halinde iki asır içinde Müslüman oldular. Bu bizim Farslarla olan en mühim temasımızdır.
Sonrası da yine bir tatlı bir acı gelecek ama konuşacağız detaylarını. Kısa bir ara rica edelim. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Biz İslamiyet'i İranlılarla öğrendik. Onlarla münasebetlerimiz bize aslında dinimizi anlattı. Bu noktada başlangıç olarak aslında güzel bir başlangıç evet yaptık. Çünkü Türklerin Müslüman olması zannedildiği gibi savaşlar, elbette savaşlar da olmuş münasebetler sırasında. Ama gün sonunda bizim Balkanlarda yaptığımız savaşları düşünün. O savaşlarda evet savaşıyorsunuz bir yandan ama erdemli bir düşman olmak da önemli. Evet. Çünkü bu karşıya verdiğiniz bir mesaj. İnsanlar bu erdemli düşmanı sadece kendisini işgal eden bir toplum gibi değil, aynı zamanda ona bir şeyler öğreten bir toplum gibi görüyor. Dolayısıyla biz de İslamiyet'i onlardan öğrendik. Ama bununla da bitmedi. Aynı zamanda sınır komşusu evet olduk ve bu ya onlar bizim içimizde ya sınırımızda böyle devam etti.
Fakat iş değişti bu sefer. Abbasiler zamanında Türkler muharip bir cemiyet olduğu için ve taze bir cemiyet olduğu için Abbasi İmparatorluğu deformasyona uğradı, sarsıldığı zaman Türkler iktidarı ele geçirdiler. Geçirdiler yanlış oldu. Yani Abbasiler Türkleri davet ettiler kendilerini korumak için. Farslar artık eski idarecilik ve savaşçılık kabiliyetlerini kaybetmişlerdi. Çünkü Farsların zaten çoğu şehirliydi. Zaman içinde de o şeyini kaybettiler. Yani Arap İmparatorluğu'nun bir eyaleti oldular. Türkler için böyle değildi. Şimdi bu sefer tarih sahnesine Arapların yerine Türkler geçti. Mesela İranlılar geçmedi. Tarihte Müslüman olmuş ikinci kavim ve Müslüman topluluktan ikinci en ehemmiyetlisi olduğu halde İranlıları biz artık tarih sahnesinde görmüyoruz. Asırlarca görmeyeceğiz. Türkler tarih sahnesine geçtiler. Ve İran beldeleri tamamen Türklerin devletlerinin ana vatanı oldu. Selçuklu Devleti.
Bu birisinin verdiği bir himayeyle mi oldu yoksa savaşla mı oldu?
Tarihi şeylerle oldu. Tarihi ve sosyal vakalarla oldu. Şöyle ki Türkler Müslüman olduğu zaman Orta Asya'da Karahanlı ve Gazne Devleti vardı. Karahanlı ve Gazne Devleti'nin bir kısmı bugünkü İran'ı da içine alıyordu. Bu devletlerinden sonra ortaya çıkan Selçuklu Devleti'nin merkezi İran oldu. Çünkü Selçuklular artık yavaş yavaş batıya akmaya başlamışlardı. Ve İran tamamen Selçuklu toprağıdır. Şimdi ben mesela talebelere soruyorum. Arkadaşlar Selçukluların bahşehri neresi? Umumiyetle biliyorlar Rey şehri. Hı hı. Nerede diye sorayım bilen yok. Bugün Tahran'ın bir mahallesidir, bir banliyosudur. Moğollar tarafından harap edildi. Yerine Tahran diye bir şehir kuruldu. Ama Rey hala orada küçük bir mahalle olarak varlığını devam ediyor. Düşünün yani bugün İran'ın başşehri olan yer vaktiyle Selçukluların başşehriydi. Ve İran'ın en meşhur tarihi turistik şehirlerinden biri olan İsfahan bir ara Selçukluların başşehriydi Melikşah'ın. Hemedan Türk sınırına daha yakındır. Fars ve Kürt şehridir. Sultan Alparslan'ın başşehriydi. Şimdi enteresan bir şey oldu. Yani
aslında İran, Anadolu'ya geldiler diyoruz, evet, ya nereden geldiğini İran de bir değil geldi mi? Ya şey gibi düşünüyoruz sanki. Böyle
bir anda değil.
Hayır, doğudan geldi tamam ama yani sanki birdenbire göç etmeye karar verdi ve
asırlarca İran'da yaşadı atalarımız.
Anadolu'ya geldi gibi düşünüyoruz.
En az 3-4 asır yani Anadolu'ya en erken gelenler Malazgirt'le gelmiştir ama çok azdır, onları saymıyoruz. Ama esas Anadolu'ya gelen dalga Moğol istilasıdır. Moğol istilası 13. asır. Bu asra kadar Türkler İran'da yaşadılar. İran şehirlerinde yaşadılar. Evet, Türkistan'da da yaşadılar ama İran şehirlerinde Türkler ekseriyetteydi. İranlar cenuptaydı daha çok.
Azınlıktaydı.
Hı-hı. Yani nüfusları belki denk olsa bile aşağı kısımlardaydı. Her tarafa yayılmamışlardı ve artık orası bir Fars ülkesi olmaktan çıkmıştı. Bir Türk imparatorluğuydu. Ama Fars kültürü daha üstün bir kültür olduğu için Selçuklu sultanları Farsça konuşuyorlardı. Resmi yazışmalar Farsça yazılıyordu. Edebiyat Farsça yazılıyordu. Niçin? Çünkü pek çok kelime Farsça'da var, Türkçe'de yok. Kolaylığına geliyordu. Her şey Farsça karşılıyordu. Yani burada bir suikast yok. Farsçanın bir içe sızması
yok. Çıkması beklenmez miydi Türkçe'ye daha fazla?
Ama
sonrasında sahip çıkılmış
ama. Düşünün yani bundan 1000 sene önce Türkçe'ye nasıl sahip çıkabilirsin? Türkçe'ye şöyle sahip çıkıyorsun. Türkçe yasaklanmamış ki. Yani okunuyor,
elbette,
konuşuluyor.
Elbette o anlamda söylemedim ama mesela sarayda toplumda konuşulan, yazılan, resmi yazışmalarda kullanılan dil olsaydı belki kendini geliştirme fırsatları
ama
açısından.
Ama o zaman dünyada da böyleydi biliyorsunuz. Dünyada da Latince, bütün evraklar Latince tutuluyordu. Avrupa'da da. İngilizce tutulmuyordu. İngilizce mesela İngiltere'de adliye vesikaları, mahkeme kayıtları 18. asra kadar Fransızca tutulmuştur. Düşünün. İngilizce olduğu halde, yazılı bir edebiyat olduğu halde İngilizcenin, Shakespeare olduğu halde 18. asra kadar bütün mahkeme kayıtları Fransızcadır. Bu bir gelenek. Biraz da şey, sahtecilikten kaçınmak. Yani halkın devlet sırlarını bilmemesi, devlet evraklarını bilmemesi.
Herkesin okuyamadığı.
Okuyamaması. Hmm. Biraz da işin bu kısmı var. Edebiyatta da zaten biliyorsun, edebiyat o zaman neydi? Farklı üstün insanların kendini göstermesiydi. Farsça ahenkli şiirler söylüyorsunuz. Maksat bu. İnsanları şiir yoluyla
bunu
inşa etmek değil.
Bunu Farslar mı yapıyor? Sözünüzü kestim.
Türkler
de mi yapıyor?
Farslar zaten yapıyor.
Tamam. Hayır. Şu açıdan söylüyorum. Mesela edebiyatı yapan bir zümre var. Ve Türkler de onlarla beraber mi edebiyat yapıyorlar?
Beraberler. Düşünün Yavuz Sultan Selim. Türk oğlu Türk olduğu halde iki tane Farsça divanı vardır. Ve edebiyat olarak yüksek bir Farsçadır.
Şimdi şöyle düşünülüyor zannediyorum. Üstün bir dil.
Evet.
Ve bu dil mesela şu anda işte İngilizce, Fransızca kaç dil biliyorsunuz sorusunun cevabı gibi.
Veya ana dili gibi İngilizce konuşuyor.
Gibi.
Diyor mesela.
Evet.
Yani herkes İngilizce biliyor da.
Native İngilizce.
İşte bunun konuşmam gibi. Bunlar şiir yazabilmek ne demektir? Bir dilde şiir yazabilmek, onun sanatını, mecazını, kinayesini, halk sözünü bilmek demektir. Bu yüksek bir seviyedir. Hı hı. Farsça bu çok, Farsça Arapçadan buna
daha kolay.
Daha kolay ama bir Türk, hele bir devlet adamı için veya bir Türk halkından biri için bu kolay bir şey değil.
Bu arada şimdi madem ki etkileşimi konuşuyoruz, Farsçanın dil olarak anlatım zenginliği de bence insanlara cazip
ben
gelmiş.
Ben sen o bile Farsçadır. Düşün kullandığımız kelimelerin çoğu, yani annem ben çocukken derdik İran Şah'a kızmış, beni kızdırmayın, kelimelerimi çekersem su bile isteyemezsiniz. Bu Türkçenin bir zaafı değildir. Türkçe yüksek bir dildir, ahenkli bir dildir, güzel bir dildir. Ve dünyada İngilizce, Fransızca yokken Türkçe vardı ve yazılı edebiyatı vardı. Biz bundan bahsetmiyoruz. Hı hı. Ama yani bir adamın daha zengin, bir adamın daha fakir, bir adamın daha sağlıklı, bir adamın daha sağlıksız olması normaldir. Onun insaniyetlerini bir hayal getirmez. Farsça her cihetle, bilhassa sizin anlattığınız ifade zenginliği, hı hı, cihetiyle her kelimenin nüanslı karşılığı var.
Evet, belki Türkçe ile ayrılan en önemli özelliği, evet, o. Yani detaylı olarak bir şeyin biz sıfatları,
evet,
eklerle derecelendiriyoruz.
Kolay,
o da her biri için ayrı bir kelime var.
Çok kolay diziliyor ve çok ahenkli. Yani kafiye bulmanız çok kolay, vezne uydurmanız çok kolay, Farsça kelimeleri.
Kelime çok olunca bir de.
Evet, böyle oluyor.
Eş anlamlı.
Onun için Farsça ister istemez yani büyülemiş yani. Türkler olmasa, başkaları olsa onları da büyülerdi. Yani o bu kaçınılmaz bir şey.
Ama işte bu da şöyle bir sonuç getiriyor. Bir Türk Farsça bir eser ortaya koyduğunda şimdi baktığımızda eğer o eseri görüyorsak sadece bunu bir Türk yazmıştır diyemiyoruz.
Diyemiyoruz ama yazarını biliyoruz. Allah'tan ki Türkler evet. Bu hususta şey davranmışlar. Yani gizli kapaklı bir şey yapmamışlar. İsim bilgisi, rical bilgisi çok güçlü. Türkler tarihe meraklılar. En azından önce sözlü kültür olarak ama sonra yazılıya geçmiş. Çok muazzam bir kültürümüz var. Yani kimin ne olduğunu biliyoruz. Evet, tartışmalı şahsiyetler vardır ama bu tartışmalar biraz şeyden kaynaklanıyor. Biraz milliyetçilik, Fars milliyetçiliği, Türk milliyetçiliği. Bir de o zamanlarda insanları ayırt eden şey dindi. Yani bu köyde Farslar oturuyor, bu köyde Türkler oturuyor. Birbirleriyle evleniyorlar az da olsa. Bir adamın Türk mü Fars mı olduğunu anlamanız kolay değil. Her iki dilde gayet iyi biliyor. Hı hı. Şimdi bir adam Türkçe konuşuyorsa Türk olmayabilir. Arnavutluk'ta mesela Türkçe konuşan Arnavutlar var. Hı hı. Ama Arnavut da olmayabilir bu adam. Yani pek çok insan çift dil konuşur. Bilhassa kozmopolit beldelerde çift dil konuşan insan çoktur. İstanbul Rumları, hele Ermenileri, Rumları hadi aksanları var. Ermeniler hiç aksansız Türkçe konuşurlardı. Ayırt edemezdiniz. Dinleri olmasa mesela onların, onların Ermeni olduğunu anlamazdınız. Aynı dinde olduklarını düşünün bir de. Arnavut gibi veya işte Türkistan'daki gibi. Fars mı, Türk mü? Ayırt etmek bir hayli zor. Bugün bile tartışmalı böyle şahsiyetler vardır.
İşte o yüzden aslında...
Ama o zaman öyle bu.
Evet, dilleri
Avrupa'da ayırıyoruz. Da böyle. Yani bir adamın hangi ırktan olduğunu tespit etmeniz çok zor. Orada insanlar Rumeliyet'in ana dilini konuşuyorlar. Latince konuşsa bile Latin diye bir millet olmadığı için ha diyorsunuz bu Almanca konuşuyorsa bu adam Almandır diyorsunuz ama bakıyorsunuz ki babası Fransız. Yani bunlar orta çağda çok rastlanan şeyler.
Kraliyet aileleri için bile aslında tek bir ırka
ama buna rağmen bakın yine şunu söylemek istiyorum. Türkler bu Arap Fars denizi içinde kendilerini, kültürlerini, benliklerini, dillerini muhafaza etmişler. Bu büyük bir muvaffakiyettir.
Zaten muhafaza etmemiş olsalardı yüzlerce yıl devam
asil
edecek.
Olurlardı.
Evet, savaşlar da olmazdı, devlet de kuramazdı.
Evet, yani. Ama bu bir muvaffakiyettir. Ondan sonra Anadolu'ya geliyorlar Türkler ama hala daha İran Türkler tarafından idare ediliyor. Selçuklu İmparatorluğu yıkıldıktan sonra onun üzerinde kurulan devletler bile hep Türk devletleridir. Akkoyunlular, Karakoyunlular Türk devletleridir. Ve yıllarca İran'ı Türkler idare etti. Akkoyunlara Safeviler halef oldu. Türk devletleridir. Şah İsmail Türkçe konuşan bir insandı. Orijini belki bir farklı olsa bile Türkleşmiş bir insandı. Orası zaten Azerbaycan'dır. Yani Türk mıntıkasıdır, Oğuz mıntıkasıdır. Safevilere Kacarlar, Avşarlar sonra Kacarlar halef oldular. Hepsi Türktür. Avşarlar da Türktür. Kacarlar da Türktür. Kacarlar Anadolu'dan gitme bir Türkmen aşiretidir. Bayat boyuna mensup bir Türkmen aşiretidir. Ve 1925'e kadar Kacarlar hakimdi. Ve İran sarayında Türkçe konuşulurdu. İran şahları gayet güzel Türkçe bilirlerdi. İran'da belki İsfahan, Şiraz gibi koyu Fars olan yerler dışında her yerde Türkçe konuşarak gezebilirdiniz. Biz de bunu yaşadık. Yani bugün bile İran'da güney eyaletleri dışında Türkçe bilen mutlaka insan bulursun. Nüfusun yarısı zaten Azeri'dir. Azerbaycanlıdır. Yani Oğuz Türk'üdür. Kacarlara Pehleviler halef oldular 1925'te. İki tane şah yetiştirdiler. Bir büyük Rıza Pehlevi, sonra Muhammed Rıza. Muhammed Rıza Türkiye'ye, babası da geldi, o da geldi. Ben onu da gördüm hatta. Mektep çocuğuyken biz onların önünde merasim yaptık. 1979'da bir darbeyle, yani din adamlarının darbesiyle tahtını kaybetti. O zamana kadar Osmanlılarla İranlılar arasında çok da muhabbetli olmayan münasebetler olmuştur.
Bunun çünkü temelinde İran'ın, ne
temelinde,
var?
Temelinde... Safevilerin yani Akkoyunların yerine Akkoyunlarla Osmanlılar da muharebe ettiler. Akkoyunları bir İran devleti sayabiliriz ama Doğu Anadolu onlarındır Fırat'ın ötesi. Siyasi mücadeleydi. Yani Doğu Anadolu'daki siyasi mücadele ve biraz da Osmanlı düşmanlarının gazına geldiler Akkoyunlar. Uzun Hasan Bey'in kendi itirafıdır. Benim ne işim var Osmanoğlu'yla beni dedi siz dedi ifsad ettiniz dedi Karamanoğullarına. Akkoyunlara halef olan Safeviler Şiiydiler. Şiilik İslam tarihinde ortaya çıkmış, siyasi sebeplerle ortaya çıkmış bir fırkadır. Zamanla dini bir fırkaya, mezhebe dönüşmüş ama siyasi vurgusu çok güçlü.
Aslında şu andaki İran'ı anlamamız için de bu anlattıklarınız çok önemli.
Evet. Safeviler hem dünya Müslümanlarının hakimi olmak, hem Şiiliği bütün Müslümanlara yaymak misyonuna sahiptiler. Ve bunun için Anadolu onların için bir pratik sahasıydı. Osmanlılar buna müsaade edemezlerdi ve etmediler. Yavuz Sultan Selim'le İranlılar savaştılar. İran belini doğrultamayacak bir şekilde yenildi. Ama ortadan kalkmadı. Çünkü İran'ı ortadan kaldırmak kolay bir şey değildir.
Yani bir hedefi var mıydı Yavuz Sultan Selim'le?
Yavuz Sultan Selim'in İran'ı istila etmek. İran'ı istila etmek hedefi var. Fakat bu, arkasında Memlükler var. Askerlerine güvenmiyor. İran'ı çok iyi bilmiyoruz. İran dağlık bir mıntıka. İran'ın içinde kaybolmaktan korkuyor. Çünkü Yavuz Sultan Selim tarih okumuş bir insandı. Tarihi bilirdi, coğrafyayı bilirdi. Dedik Hindistan elimizde olmadığı müddetçe.
Yani iki taraftan.
Evet, İran'a bir söz geçiremeyiz. Önce Hindistan'la. Onun esas niyeti Hindistan'la bir ittifak kurmaktı veya fethetmekti. Niyeti buydu. Hem Portekizleri def etmek için hem İran'ı ortadan kaldırmak için. Yavuz Sultan Selim'in emeli bu olduğunu tarihçiler umumiyetle söylüyor. Bilemeyiz tabii niyetini ama umumiyetle böyle bir politikası var. Ama İran'la Yavuz Sultan Selim'den itibaren İran her zaman sinmiştir. Her zaman Osmanlı karşısında alttan almıştır. Ama yine savaşlar var. İşte 1639'daki meşhur savaşta Kasr-ı Şirin Anlaşması'yla bugünkü İran sınırına yakın bir sınır çizilmiş. Ama ondan sonra da savaşlar uzun aralıklarda olsa devam etmiş. Tebriz bir Osmanlıların elinde, bir onların elinde. Bağdat bir Osmanlıların elinde, bir onların elinde. Bu şimdi mesela Türk-Yunan husumeti gibi devamlı bir İran husumeti meydana getirmiş Osmanlılar'da. Osmanlı-İran husumeti. Yani Osmanlılar en çok İranlılardan çekinmişler. Çünkü ne zaman Avrupa'ya bir sefer yapsalar İran bir problem çıkartıyor. Arkalarını devamlı tetikte durmaları icap ediyor. Bir de Kafkasya'da bir güç mücadelesi var. Osmanlılar Kafkasya'ya nüfuz etmek istiyor. Aynı emelde İranlılar da var. Ve böylece İranlılarla tatlı sert 1925'e kadar gelindi. 1925'te Rıza Pehlevi Türkiye'yi ziyarete geldi ve Türkiye ile dostane bir münasebet kurdu. Daha sonra o tahtını kaybetti. Sovyet yanlısıydı. Onun oğlu geçti. Oğlu da Türkiye ile her zaman iyi münasebetler kurdu. Zaten İran'da Türkiye'de o zaman NATO müttefiki. İran NATO'cu değil ama Amerikan taraftarı. Siyasi menfaatleri de örtüşüyor. 1979'a kadar böyle gitti. 1979'da Şah devrildi. Şah aslında çok güçlü bilinen bir figürdü. Bugün onun hakkında anlatılan menfi şeylerin çoğu mübalağalıdır. Efendim şöyle zulmedermiş, böyle haksızlık edermiş. Böyle değil. Tamamen bir menfaat çatışmasıdır. Şah İran'ı modern bir devlet yapmaya uğraştı. Herkesin hak sahibi olduğu, Sünnilerin de hak sahibi olduğu, Avrupa ile iyi geçinen bir memleket haline getirmeye çalıştı. Çok imar etti. Fakat kıymetten bilinmedi. Merhametli bir insandı. Muhaliflerini eğer onların dediği gibi esseydi zaten başına iki defa darbe gerçekleşti. İkisinde de tahtını kaybetti. Birinde geri döndü 1951'de. Ama 79'a artık geri dönemedi. Zaten hastaydı. Burada Amerika'nın da çok büyük bir kabahati vardır. Amerika Yeşil Kuşak Projesi çerçevesinde yani Sovyetlere karşı Türkiye'de Turgut Özal'ı destekledi. İran'da inkılabı destekledi. Afganistan'da mücahitleri, Pakistan'da Ziyaülhak'ı bunlar Müslüman liderlerdi.
Bunu aslında Rusya'nın aşağı inmesini engellemek için düşündüğü
Yeşil Kuşak Projesi deniyor. Fakat sonra elinde patladı. Çünkü İran'da mollalar denilen din adamları çok güçlüdür. İran'ın dini sistemi Katolik Hristiyanlığa benzer. Çok güçlü bir ruhban sınıfı vardır. Halbuki İslamiyet'te ruhban sınıfı yoktur. Yani herkes imamlık yapabilir.
Şu andaki yönetim evet, de evet. Aslında
bayağı değil kategorik böyle bir ruhban sınıfı vardır. Ve bu ruhban sınıfı halk arasında çok güçlü. Çok sözü geçen papadan falan daha güçlü. Ve çok zengindirler. Çünkü bütün türbelerin, camilerin, vakıflarını bunlar idare eder. İran'da zekat müessesesi tamamen din adamlarının elindedir.
Yani zekatını buraya mı vermek zorunda?
İran, mollaların ve devrim muhafızlarının idare ettiği bir holdingdir. İki büyük şirket düşünün. Biri mollalar, birisi devrim muhafızları, pasdaran. Çünkü bütün ticaret de pasdaranın elindedir. Zengindirler. Evet, mollalara bağlı görünüyor ama, Hamene'ye bağlı görünüyordu ama çok güçlüdürler. Yani bunlara rağmen İran'da bir rejim değişikliği, bunlara rağmen bir şey çok kolay değildir. Yani para kimin elinde?
Şu anda yapılmak düştür istenen şey aslında çok kolay bir şey değil,
değildir,
değil mi?
Değildir. Bu mollalar İran'da Şah'ın devrilmesinden sonra tipik bir rejim kurdular. En başta dini lider var. Bu İran Şiasının da dini lideridir. Bütün güya halkın ona bağlandığı kişidir. Yani tam bir teokratik rejimdir. Mesela Osmanlı Devleti bir teokrasi değildir. İslam devletidir ama teokrasi değildir. Teokrasi de din adamları idare eder. Vaktiyle Tibet böyleydi. Bugün Vatikan böyledir. Din adamlarının idare ettiği ülkedir. Tamamen din adamlarının dediği olur. Bütün üretim kaynaklarına, ticaret, para, petrol, sosyal faaliyetler tamamen bunların elindedir. Şimdi bunlar İran'ın bütün memleket çapında örgütlenmiştir. Mesela Hümeyni basit bir ailenin çocuğuydu. Genç yaşta babasını kaybetmişti. Babası bir pazar kavgasında öldürüldüğü halde bundan Şah'ı mesul tuttu. Şah'ın öldürttüğünü düşündü. Din adamı ailesi çünkü. Ve Şah'a düşman oldu. Hayatı boyunca Şah aleyhinde çalıştı. Düşünün, bir memleket düşünün ki din adamları o memleketteki illegal muhalefeti temsil ediyorlar devamlı. Yani yürüyüşler.
Çünkü kendisi iktidarda değil.
Değil.
Muhalefet olarak peki, kendini görüyor.
Peki hiç mi güçleri yok? O da yanlış biliniyor. Yani İran'da inkılaptan önce mollaların ve dinin hiçbir gücü yoktu. İran dinsiz, imansız bir memleketti. Şah dinsiz, imansızdı. Kadınlar açık saçık geziyordu. Öyle değil. Şah zamanında da İran dini bir devletti. Mahkemelerde dini hukuk geçiyor. Yapılan bütün kanunlar...
Yani aslında layık bir ülke değil.
Değildi. Hayır. Hı-hı. Anayasaları elimizdedir. Hı-hı. Ama Şah bunu karizmasıyla, toleransıyla... Yani Şah Sünnilere de, Şiilere de eşit yaklaşan... Çok dindar bir insandı. Zannedildiği gibi birisi değildi Muhammed Rıza. Yani namaz kılan, hacca giden, dini inancı kuvvetli
İkinci...
birisi. Yani ikili oğlun da babası değil. Hı-hı. Babasının hiç alakası yoktu. Babası zaten sevilen bir insan da değildi. Hı-hı. İyi siyaset bilen bir insan da değildi. Oğlu olan böyle bir insandı. İyi bir devlet adamıydı fakat işte aşırı merhameti onun sonunu getirdi ki pek çok biliyorsunuz karizmatik lider de aşırı merhameti sebebiyle tahtını veya makamını kaybetmiştir. Hümeyni ondan sonra bizimle alakalı olan kısmı bu. İşlediği illegal faaliyetler sebebiyle mahkum oldu. Ondan sonra sürgüne gönderildi. Din adamı olduğu için Şah mesela bunları şey yaptı, merhamet etti. Halbuki bunları yok etmesi lazımdı bu tipleri. Yapmadı. Mesela şimdi bugün Şah suçlanıyor. Zaten suçlanıyorsun. Bari hı. yapsaydın tahtını korurdun. Bu kadar insanlar acı çekmezdi. Hümeyni nereye sürgüne geldi? Hümeyni Irak'ta okumuştur. Türkiye'ye geldi. Bursa'da yaşadı 3-4 sene.
Diplomatik ilişkilerle kabul edildi.
Evet evet. İran'la anlaşıldı. Bursa'ya geldi. Bursa'da bir ev tutuldu kendisine. Set başında. Bir komiser ailesiyle beraber onların hizmetiyle meşgul oldu. Evden pek fazla dışarı çıkmadı. Hatıralarını anlattı geçen o komiser ve hanımı. Bursa'da epey bir zaman yaşadı Hümeyni. Fakat daha sonra ne olduysa Hümeyni Fransa'ya gitti ve yıllarca Fransa'da yaşadı. Bu da enteresandır. Yani Hümeyni gibi bir adam Fransa'da yaşadı.
Bu kadar mutasip, bu kadar değil evet. mi din açısından
bir
hassasiyetleri
adam, Fransa
olan.
Onu kabul etti. Tabii Fransa'nın Orta Doğu'da her zaman emelleri vardır.
Zaten Fransa bu anlamda kapılarını ülkelere açan bir... Bizim
görünüşü tabii dışarıdan görünüşü çok iyi bir şey.
Hangi sebeple olduğu ama, tartışılır belki ama.
Yani Fransa çok temiz kabul edilir bu hususlar. Masum. Herkes İngilizlere kızarlar, Amerikalılara kızarlar ama Orta Doğu'daki her melanetin altında Fransa vardır. Yani mesela İran'ın hırçınlığının arkasında bir Fransa vardır. Çünkü Fransa Neden? Öteden beri Orta Doğu'da sömürgeci faaliyetleri vardı zaten biliyorsunuz. Araya Rusya girdi. Rusya'nın yıkılmasından sonra Fransa tekrar buraya hakim olmak istedi. Fransa ve Almanya aslında kastediyoruz. Ama esas bu işleri çeviren Fransa'da. Çünkü sömürgecilik geçmişi var onun. Suriye, Lübnan, Mısır, Kuzey Afrika tamamen Fransız sömürgesiydi. Yani Fransız kültürü var burada. İran'a da nüfuz etti. İran da tabii denize düşen yılana sarılır. Amerika'ya karşı Fransa'nın kendini desteklemesini istedi. Bir taraftan Rusya. Mesela Sünnilik neredeyse yasaktır İran'da. Yani tamam Sünniler var ama kendilerini ifade etmeleri yasaktır. Ama Komünist Partisi vardır. Yani Müslüman, İslam...
Bu da Rusya'nın etkisi.
Rusya'nın tabii. Rusya ile vaktiyle hoş geçinmenin temelidir.
Bu Kuzey Afrika ülkeleri için de aynısı geçerli.
Aynısı geçerli.
Suriye için.
Fransa o zaman Hümeyni'yi himaye etti. Fakat bir gün bir helikopter, bir uçak daha doğrusu Hümeyni'yi aldı ve İran'a getirdi. İran'da o zaman halk hadiseleri vardı. Şah da kan dökülmesin, iç savaş çıkmasın diye memleketi terk etti. Amerika da ona sahip çıkmadı çünkü Şah kanserdi, ölmek üzereydi. Amerika onun öleceğini biliyordu. Oğlu da 19 yaşındaydı. Oğluyla devam edemem, mollalarla devam edelim. Zaten bize de bu lazım dedi Amerika. Amerika'nın böyle Orta Doğu'yu bilmemesinden...
Aslında şu andaki rejimin...
Şüphesiz Amerika var.
Arkasında.
Ama tabii bu sonra Amerika paralel gitmiş demek değil. Ama Amerika'nın böyle Orta Doğu kültürünü bilmemesinden kaynaklanan... Mesela Fransa, hele hele İngiltere öyle değil. Onlar burada yıllarca bulundukları için buranın kültürünü biliyorlar.
Şu anda da İngiltere ve Fransa'nın şu anda yani artık yaşadıklarımıza baktığımızda... ...yaptığı açıklamalar aslında bu kültürü bildiklerini
tabii,
de gösteriyor.
Amerika bilmiyor bunu. Amerika'nın gücü var evet ama bunu bilmiyor. Yani İran böyle bir yer. Türkiye tabii İran'la gerek Şah zamanında... Gerek İslam Cumhuriyeti zamanında bir ilişkiler kurdu. İran'daki İslam Cumhuriyeti, Türkiye'deki İslamcıları çok heveslendirirdi. Bizde de böyle bir cumhuriyet kurulacak diye. Halbuki İran ve Türkiye...
Türkiye İran olacak mı?
Halbuki Türkiye ve İran birbirinden çok farklı sosyal, siyasi, tarihi ve dini şartlara sahip bir yerdir. Bunu bilmeden konuşuyoruz.
Bunu söyleyenler de Türkiye'yi
bilmiyor
diye.
Vardır, evet.
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz bugün için.